Ayrım 20, sayfa 216, 12. bölüm. Victoria İstasyonu. John kalbinin ani bir heyecanla delicesine çarptığını hissediyordu. Yeniden evde olmak güzeldi. Bir an kendini sanki oradan hiç uzaklaşmamış gibi hissetti. İngiltere'deydi, kendi ülkesinde. Nazik İngiliz hamallar. Pek hoş olmayan ama İngiltere'ye özgü sisli, bulanık hava. Sevgili eski Victoria İstasyonu. Ne güzel, ne romantik. Ama hep aynı, aynı görünümde, aynı kokuda. Oh, yeniden burada olduğum, eve döndüğüm için çok mutluyum, diye düşündü John. Türkiye, Bulgaristan, Yugoslavya, İtalya, Fransa derken çok uzun ve yorucu bir yolculuk yapmıştı. Sürekli gümrük memurları, pasaport kontrolleri, değişik üniformalar, değişik lisanlar. Yorulmuştu. Evet, gerçekten yorulmuştu. Bıkmıştı sürekli yabancılarla uğraşmaktan. Hatta onunla beraber Halep'ten İstanbul'a kadar aynı yataklı vagonda yolculuk eden ilginç Rus kadından bile sonunda sıkılmış, yorulmuştu. Kadın ona başlangıçta ilginç, hatta çok ilginç gelmişti. Çünkü çok farklıydı. Ancak Marmara Denizi'nden Haydarpaşa Limanı'na doğru ilerledikleri sırada John nihayet kadından ayrılacağı için seviniyordu bile. John nasıl olup da kendisine tamamen yabancı olan bu kadına içini döktüğünü, onunla en özel duygularını konuşabildiğini anlayamıyor, hatta bunu anımsamak bile onu rahatsız ediyor, utandırıyordu. Ayrıca bunu dile getirmekte bile zorlanıyordu. Kendini onun yanında tam bir taşralı gibi hissetmişti. Hiç hoş bir duygu değildi bu. Üstelik kendi kendine, Sasha'nın hem kendi hem John için söylemiş olduğu ikisinin de herkes kadar iyi olduğu fikrine inandırmaya çalışmanın da bir yararı yoktu. Gerçek düşüncesi değildi bu. Sonuçta Sasha'nın tüm alçak gönüllülüğüne rağmen bir aristokrat olduğunu, kendisinin ise orta sınıftan bir taşra avukatının önemsiz karısı olduğunu düşünerek içten içe onu kıskandı ve huzursuz oldu. Aslında böyle düşünmesi aptallıktı ama neyse ki artık bütün bunlar geride kalmıştı. Yeniden evinde, ülkesindeydi. Rodney'e yeniden telgraf çekip tam dönüş saatini bildirmediği için onu karşılayan da olmamıştı. Her nedense Rodney ile evde karşılaşmayı istemişti. Kendini rahat hissedebileceği evinde bir an önce içini dökmek, tüm duygularını itiraf etmek istiyordu. Bunun çok daha kolay olacağını düşünüyordu. Victoria İstasyonu'nun peronunda şaşkın bir kocadan bağışlanma istemek pek de akıllıca değildi. Özellikle de böyle, trenlerin sürekli gelip gittiği, insan kalabalığının ve hareketliliğinin doruğa çıktığı bir istasyonda. Üstelik peronun sonunda bir de gümrük vardı. Evet, kararlıydı. Konuşma için hazır olmalıydı. Önce Grosvenor Oteli'ne gidecek, geceyi sessiz sakin orada geçirecek, ertesi gün Creamminster'a geçecekti. Acaba önce Avril ile buluşup konuşma denemesi mi yapmalıydı? Ona otelden telefon edebilirdi. Evet diye düşündü. Bunu yapmalıyım. Tüm bagajları yanındaydı. Onlar da Dover'da gümrük kontrolünden geçmişti. Dolayısıyla hamalla doğruca otele gidebilirdi. Otelde öncelikle bir banyo alıp giysilerini değiştirdi. Sonra Avril'e telefon etti. Neyse ki Avril evdeydi. Anne, sen misin? Döndüğünü bilmiyordum. Trenden bugün öğleden sonra indim. Babam Londra'da mı? Hayır, ona varış saatimi bildirmedim. Beni karşılamaya gelip de işinin bu yüzden aksamasını istemedim. Ayrıca bu onun için çok yorucu olurdu. Kızının ses tonundan şaşkınlığı anlaşılıyordu. Evet, aslında haklısın. Son zamanlarda işleri çok yoğundu. Onunla sık görüştünüz mü? Hayır, 3 hafta kadar önce bir gün için Londra'ya gelmişti. Birlikte öğlen yemeği yedik. Bu arada akşam için planın ne anne? Dışarı çıkıp bir yerde birlikte akşam yemeği yemek ister miydin? Eğer sence sakıncası yoksa senin buraya gelmeni yeğlerdim tatlım. Yolculuk beni biraz yordu da. Haklısın, yorgun olman doğal. Peki ben gelirim. Edward seninle gelmez mi? Bu akşam bir iş yemeğinde bulunması gerekiyor. John ahizeyi yerine bıraktı. Yüreği normalden biraz daha hızlı çarpıyordu. Avril diye düşündü. Benim Avril'im. Avril'in sesi ne kadar sakin ve rahattı. Soğuk, önyargısız, kişiliksiz. Yarım saat kadar sonra, Bayan Harrison Wilmot'un geldiğini bildiren bir telefon alan John lobisine indi. Anne kız birbirlerini İngilizlere özgü soğukkanlılıkla selamladılar. John, Avril'in çok hoş göründüğünü düşünüyordu. Eskisi kadar zayıf değildi. Onunla birlikte yemek salonuna doğru ilerlerken onun annesi olmaktan gurur duydu. Avril öylesine hoş, nazik ve seçkin görünüyordu ki. Bir masaya oturdular. John kızıyla bakışları karşılaştığında anlık bir şok yaşadı. Avril'in bakışları öylesine kayıtsız ve soğuktu ki. Avril de Victoria istasyonu gibi hiç değişmemişti. Değişen benim diye düşündü John. Ama Avril bunu bilemez ki. Avril, Barbara ve Bağdat'ı sordu. John dönüş yolculuğunda yaşadıklarını anlattı. Ama her nedense konuşmakta zorlanıyorlardı. Akıcı bir sohbet havasına giremiyorlardı bir türlü. Avril'in Barbara'ya ilişkin soruları bir şekilde biçimsel ve zorlamaydı. Ayrıntılara girmenin düşüncesizlik olacağını hissetmiş gibiydi. Avril'in gerçeği bilmesi olanaksızdı. Bu tutumunun nedeni her zamanki duyarlı, ince, kayıtsız tavrı olmalıydı. Gerçek diye düşündü John birden. Gerçeğin ne olduğunu ben nereden biliyorum ki? Belki de gerçek çok farklıydı. Bütün bunlar onun kuruntusuydu. Sonuçta kanıt yoktu ve... Bunu düşünmeyi bir kenara bıraktı ama bir an için bile olsa aklına gelmiş olması onu şok etmeye yetmişti. Olayları içinde kurup büyüten insanlardan olmak. Avril, her zamanki soğuk ve kayıtsız ses tonuyla, ''Edward günün birinde Almanya ile savaşacağımızı aklına takmış.'' dedi. Onu bu fikrinden döndürmek de olanaksız. John irkildi. Trendeki kadın da aynen böyle demişti. O da bundan emin görünüyordu. Aslında önemli biriydi ve ne dediğini bilen bir insana benziyordu. Ama şahsen ben böyle bir şeyin olabileceğine inanmıyorum. Hitler asla savaşmayı göze alamaz. Avril düşünceli düşünceli mırıldandı. Bilmem ki. Kimse savaş istemez tatlım. Ama insanlar bazen istemediklerini yapmak durumunda kalırlar. John kararlılıkla cevap verdi. Bence bu konuyu konuşmak bile çok tehlikeli. İnsanların kafasında yanlış fikirler oluşmasına neden oluyor. Avril gülümsedi. Daha sonrasında sohbetleri havadan sudan konularla rastgele bir şekilde bir süre daha devam etti. Yemek sonrasında John kendini tutamayıp esnedi. Avril hemen ayağa kalkarak artık gitmesinin doğru olduğunu, onun da yorgun olduğu için yatıp dinlenmesinin iyi olacağını belirtti. Evet dedi John. Çok yorgunum. Ertesi sabah John biraz alışveriş yaptıktan sonra Kremlin'e giden 14.30 trenine bindi. Böylece saat 16'dan önce orada olacak ve Rodney işten çıkıp çay için eve geldiğinde onu karşısında bulacaktı. John heyecanla trenin penceresinden dışarıya baktı. Bu mevsimde doğada görülmeye değer pek fazla bir şey olduğu söylenemezdi. Yalnızca çıplak ağaçlar, yavaş yavaş yağan yağmur ve puslu hava. Ama bütün bunlar öylesine doğaldı ve öylesine memleket kokuyordu ki bu bile mutlu olmaya yeterliydi. Kalabalık pazar yerleri ve mavi kubbeli altın kaplamalı camileriyle Bağdat, sanki gerçek dışı, hiç olmamış ve yaşanmamış bir yermiş gibi çok uzakta kalmıştı. Anadolu'nun bozkırları, Toros dağlarının karlı dağ manzaraları, yüksek çıplak yaylalar, birbiri ardına geçilen derin vadilerin ardından Boğaziçi'ne ulaşmaları, minareleriyle ve güzellikleriyle İstanbul, Balkanlardaki öküz arabaları, Trieste'den İtalya boyunca ilerledikleri sırada zaman zaman parlayıp mavi mavi göz kırpan Adriyatik, karanlıkta geçilen İsviçre Alpleri. Bu uzun yolculuk boyunca ne zaman vagonun penceresinden dışarı baksa yeni, farklı bir manzara karşılamıştı onu. Ta ki evine, bu sessiz, huzurlu taşra kışının görüntüsüne ulaşana dek. Buradan hiç uzaklaşmamalıydım diye düşündü John. Hiç gitmemeliydim. Kafası karmakarışıktı, düşüncelerini toparlayamıyordu. Bir önceki akşam Avril'i görmek onu tedirgin etmişti. Avril'in bakışları soğuk ve ilgisizdi. Avril diye düşündü. Bendeki değişikliği fark etmedi. İyi de nereden fark edecekti ki? Fiziksel görünümünde bir değişiklik yoktu. Yavaşça kendi kendine mırıldandı. Rodney. Yine endişeyle aynı kıvılcım kavurdu içini. Sevgi ve bağışlanma özlemi. Bu doğru. Artık yeni bir yaşama başlıyorum diye düşündü içinden. İstasyondan bir taksiye bindi. Agnes kapıyı açtı ve onu karşısında görünce hayret ve sevinçle çığlık attı. Özellikle de Agnes'in beyefendi çok sevinecek demesi John'u çok mutlu etti. John Doğruca yatak odasına çıktı, şapkasını çıkardı ve yeniden aşağı indi. Salon biraz çıplak ve ruhsuz görünüyordu. Bunun nedeni acaba hiçbir yerde çiçek olmaması mıydı? Hemen yarın sabah birkaç defne dalı keserim. Köşedeki dükkandan da karanfil alırım diye düşündü. Heyecanlı, gergin bir havada odanın içinde ileri geri gidip geliyordu. Barbara konusundaki öngörülerinden Rodney'e bahsetmeli miydi? Eğer düşündükleri doğruysa... Hayır, elbette ki doğru olamazdı. Tamamı onun kuruntularıydı. Her şeyi kafasında yaratıp kurgulamıştı. O aptal Blanche Haggard'ın, hayır Blanche Donovan'ın söyledikleri yüzünden öyle olduğunu sanmıştı. Blanche gerçekten de çok kötü görünüyordu. İhtiyar ve basit. John elini başına koydu. Sanki beyninin içinde bir kaleidoskop varmış gibi hissediyordu. Çocukken bir kaleidoskobu vardı. John onu çok seviyordu. Renkli cam parçacıklarının bir desen oluşturmadan önce çırpınır gibi dönüp durmalarını soluk soluğa izlerdi. Ona ne olmuştu böyle? O korkunç han ve akıl almaz çöl macerası. Orada yaşadıkları, o koşullarda olur olmaz bir sürü şey kurmuştu kafasında. Çocuklarının kendisini sevmediğini, Rodney'in Leslie Shurston'a aşık olduğunu, parantez içinde, tabii ki değildi, ne saçma bir düşünceydi bu, zavallı Leslie. Hatta Rodney'in çiftçi olmasını engellediği için bile suçlamıştı kendini. Gerçekte ne kadar duyarlı ve öngörülü davrandığını tamamen unutup, Tanrım neden bu kadar dağılmıştı ki? Nasıl bütün bunları düşünüp bunca kötü şeye kendini inandırmıştı? Acaba bütün bunlar gerçekten yaşanmış mıydı? Gerçek miydi? Yoksa değil miydi? Asla gerçek olmalarını istemiyordu. Karar vermeliydi. Hemen bir karara varmalıydı. Neye karar verecekti? Güneş diye düşündü John. Çok sıcaktı. Sıcak sanrılar görmeme neden oluyordu. Çölde koşuyordu. Ellerinin dizlerinin üzerine çökmüş, dua ediyordu. Bu olabilir miydi? Ya delirmiş olmalıydı. Tüm bu inandıkları, bu kuruntuları çılgınlıktı. Bir anlık cinnetten öte bir şey değildi. İngiltere'ye dönmüş olması güzel ve rahatlatıcıydı. İnsanın kendini sanki hiç ayrılmamış gibi yeniden evinde hissetmesi. Her şeyin her zaman olduğunu düşündüğün gibi olması. Elbette ki her şey aynıydı. Kaleidoskop dönüyordu. Dönüyordu. Parçacıklar bir ya da diğer kalıpta yerlerine oturuyorlardı. Rodney, bağışla beni, hiç bilmiyordum. İşte yine buradayım Rodney, evimize döndüm. Hangisi giriş cümlesi, hangisi? Hemen seçimini yapmalıydı. Ön kapının açıldığını duydu. Çok iyi bildiği bir sesti bu. O ses, tanıdığı ses. Rodney geliyordu. Hangi giriş cümlesi, hangi cümle? Çabuk, bir karara varmalıydı. Kapı açıldı. Rodney içeri girdi. Şaşkınlık içinde duraladı. John hemen ileri doğru hamle yaptı. Yüzüne bakmadı. Ona bir dakika ver diye düşünüyordu. Ona bir dakika ver. Ve sonra neşeyle seslendi. İşte yine buradayım Rodney. Evimize döndüm. Son söz. Rodney Scudamore alçak arkalıklı küçük sandalyede oturuyordu. Karısı bir yandan çay servisi yaparken bir yandan da sürekli konuşuyordu. Yeniden evde olmanın, her şeyi bıraktığı gibi bulmanın ne kadar güzel olduğunu, yeniden İngiltere'de, Creminster'da olmanın onu ne denli mutlu ettiğini, onun için ne kadar olağanüstü bir şey olduğunu, buna dünyada inanamayacağını söyleyip duruyordu. Pencere camındaki iri mavimsi bir sinek, bu alışılmadık sıcaklıktaki Kasım gününe aldanmış, sürekli vızıldıyor, camda bir aşağı bir yukarı gidip geliyordu. Sinek vız vız vız vızlıyordu. John Scudamore'un sesi çın çın çınlıyordu. Rodney orada oturmuş gülümsüyor, başını sallıyordu. Sesler diye düşünüyordu, sesler. Bazıları için her şeydir, bazıları için hiçbir şey. Rodney John'u gördüğü ilk anda onda bir değişiklik olduğunu düşünmekle hata yaptığını anlıyordu. Bir farklılık yoktu. O her zamanki John'du. Her şey aynıydı. John çaydan sonra eşyalarının valizden çıkarılıp yerleştirilmesine bakmak üzere yukarı çıktı. Rodney de salondan doğruca çalışma odasına geçti. Eve iş getirmişti. Ama çalışmaya başlamadan önce çalışma masasının kilitli olan sağ üst çekmecesini açtı ve Barbara'nın mektubunu çıkardı. Mektup uçak postasına verilmiş ve John Bağdat'tan ayrılmadan birkaç gün önce gönderilmişti. Uzun, sıkışık yazılmış, birçok sayfadan oluşan bir mektuptu bu. Rodney neredeyse her satırını ezberlemişti. Yine de mektubu bir kez daha okudu. Özellikle son sayfanın üzerinde uzun uzun durdu. İşte böyle sevgili babacığım. Şimdi her şeyi öğrendin. Korkarım bunun büyük bir kısmını sen zaten tahmin etmiştin. Benim için endişelenme. Yalnızca ne kadar aptal, ne kadar suçlu olduğumu öğrendim. Artık çok büyük bir hata yaptığımın bilincindeyim. Hepsi bu. Unutma, annem hiçbir şey bilmiyor. Bütün bunları ondan saklamak hiç kolay değildi. Ama Doktor McQueen çok yardımcı oldu. Rolünde muhteşemdi. William da olağanüstüydü. O olmasa ne yapardım hiç bilemiyorum. Her zaman buradaydı. İşler sarpa sarınca annemi uzaklaştırmaya hazırdı. Annemin buraya geleceğini bildiren telgrafını aldığımda çok çaresizdim. Onu engellemek için elinden gelen her şeyi yaptığından eminim. Canım babam. Ama annem bir kez bir şey planladı mı, yeryüzündeki hiçbir şeyin onu kararından döndüremeyeceğini de çok iyi biliyorum. Aslında çok iyi niyetli ve hoş bir şeydi yaptığı. Ama tabii hemen gelir gelmez burada da yaşamımızı kontrol etmeye kalktı. Üstelik o sırada ben daha kendimi onunla mücadele edemeyecek kadar zayıf hissediyordum. Ancak şimdi Mopsi'nin benim çocuğum olduğunu hissedebiliyorum. O kadar tatlı ki. Onu görmeni isterdim. Sen de bizi bebekken de sever miydin? Yoksa daha sonra mı sevmeye başladın babacığım? Sevgili babam, senin gibi bir babam olduğu için öyle mutluyum ki. Benim için endişelenme. Ben artık çok iyiyim. Seni çok seven kızım. Rodney bir an elinde mektup kala kaldı. Aslında bu mektubu saklayabilmeyi isterdi. Onun için çok önemliydi. Kızının ona karşı duyduğu sevgi ve güveninin yazılı beyanıydı bu. Ama meslek yaşamında birçok kez zamanında imha edilmeyen bir mektubun çok büyük belalara yol açabileceğini görmüştü. Mektup saklamak çok tehlikeli bir işti. Eğer birdenbire ölürse John doğal olarak evraklarını evden geçirecek, bu arada da bu mektubu bulacaktı ve yıkılacak, çok üzülecekti. Durup dururken ona acı vermenin ne gereği vardı? Böyle bir riski göze almanın gereği var mıydı? O kendi kurduğu sözde dünyasında kendini güvende hissetmeli ve mutlu olmalıydı. Şöminenin önüne giderek Barbara'nın mektubunu alevlerin arasına attı. Evet diye düşünüyordu. Artık onun için her şey iyiye gidecek. Çok iyi olacaklar.
Onu en çok korkutan çocuğu, her zaman sınır tanımayan duygusallığı ve taşkınlıklarıyla Barbara olmuştu. Evet, sonuçta bir kriz yaşamıştı. Ama yara almış olsa da sağ salim atlatmayı başarmıştı. Artık tüm dünyasının Mopsi ve Bill olduğunu anlamıştı. Bill Ray iyi bir adamdı. Rodney onun çok fazla üzülmemiş, çile çekmemiş olmasını umuyordu. Evet, Barbara iyi olacaktı. Kendini bulmuştu. Tony de Rodezya'da çiftçilik yapmaktan mutluydu. Gerçi çok uzaktaydı ama her şey yolundaydı. Ve genç karısı da tam ona uygun bir eşti. Tony hayatın en az hırpaladığı çocuğuydu. Belki yaşamının bundan sonrasında öyle olurdu. O kendisiyle barışık, yaşama pozitif bakan bir insandı. Avril'in yaşamı da yoluna girmişti. Ne zaman Avril'i düşünse, onunla gurur duyuyordu. En ufak bir acıma duygusu yoktu içinde ona karşı. Katı mantığı ve olayları olduğundan önemsiz gösterme eğilimiyle Avril. Soğukkanlı, sivri dilli Avril. Kaya gibi sağlam, güvenilir. Avril ile az mücadele etmemişti. Kızına karşı gerçek anlamda bir savaş vermiş ve sonuçta onu, her ne kadar bunu doğru bulmasa da, kızının ulaşılmaz beynine işleyebilecek tek silahla, kendi silahıyla vurmuştu. Duygusallıktan uzak, katı bir mantık, nesnel, acımasız gerçekler ve bunları kabul etmişti zorunlu olarak. Peki ama acaba Avril onu bağışlamış mıydı? Hiç sanmıyordu. Ama hiç önemli değildi. Böylece onun kendisine karşı olan sevgisini öldürmüş olsa bile onun saygısını kazanmıştı ve bu hep böyle kalacaktı. Onun kadar gerçekçi, doğrucu ve mükemmeliyetçi biri için de önemli olan saygıydı. Evlendiği günün akşamında bu en çok sevdiği evladına bu büyük ayrılık öncesi "Umarım mutlu olursun" demişti. Avril'in cevabı kısa ve özdü. "Mutlu olmayı deneyeceğim." Bu Avril'di. Ne kahramanlık taslayan, ne geçmişin üzerinde duran, ne de kendi kendine acıyan. Yaşamı disiplin olarak algılayan ve başkalarının yardımı olmadan da yaşamla başa çıkmayı bilen. "Çocuklarımın üçü de yok artık," diye düşündü Rodney. Üçü de evden uçup gittiler. Artık elimin onların üstünde olması gerekmiyor. Rodney yazı masasının üstündeki kağıtları kenara itti. Şöminenin sağ tarafındaki koltuğa oturdu. Yanına Messingham'ın kira kontratını aldı ve iç çekerek ağır ağır okumaya başladı. Bu sözleşme ile mal sahibi malını kiraya vermekte ve kiracı çiftlik kapsamındaki tüm binaları, arazileri ve mirasa konu olabilecek tüm maddi varlıkları okumayı sürdürdü ve sayfayı çevirdi. Ekilebilir arazilerin hiçbirinden yazın adasına, parantez içinde, ekimi yapılan şalgam ve pancarların ürün alımını müteakip iyice temizlenip, gübrelenmesi ve arazide koyunların beslenmesine izin verilmesi nadas ile eşdeğer sayılacaktır. Bırakmadan iki defadan fazla tahıl ekimi yapılmaması ve elleri gevşedi ve gözleri karşısındaki koltuğa takıldı. Leslie ile çocuklarının durumunu tartıştıklarında, Leslie tam olarak orada oturuyordu. Rodney çocukların Sherston'la bağlantı kurmalarının doğru olmayacağını, Leslie'nin birinci planda çocukları düşünmesi gerektiğini söylemişti. Leslie ise bütün bunları kendisinin de düşündüğünü ama sonuçta Shirsten'ın onların babası olduğunu ve bu gerçeği değiştiremeyeceğini söylemişti. Hapisteki bir baba demişti Rodney. Bir hapishane kuşu. Toplum nazarında aşağılanacaklar. Çocukların normal sosyal yaşantıları bozulacak, toplum onlarla ilişkisini kesecek, onun yerine çocukları cezalandıracak. Bunları dikkate almalısın. Çocuklarının çocukluklarını, gençliklerini yaşamaya hakları var. Bunu gölgelemeye kimsenin hakkı yok. Onlara adil bir başlangıç yapma şansı vermek gerekir, değil mi? Benim de yapmaya çalıştığım bu zaten, olmuştu Leslie'nin cevabı. O onların babası. Çocuklar ne kadar onunsa, o da onların. Elbette ki onun çok farklı nitelikte bir baba olmasını isterdim. Ama değil işte. Ve eklemişti. Gerçeklerden kaçarak kurulacak bir yaşam, yaşama iyi bir başlangıç sayılabilir mi? Bunun bir anlamı olur mu? Tabii ki onun bakış açısını anlıyor, fikirlerine saygı duyuyordu. Ama bu fikirlerini paylaştığı söylenemezdi. Kendisi çocukları için daima her şeyin en iyisini istemişti. John da, o da hep bu yönde hareket etmişlerdi. En iyi okullar, evin en güzel odası. Çocuklara bu olanakları sağlamak için de birçok özveride bulunmaları, kendi yaşamlarını kısıtlamaları gerekmişti. Asla ahlaki anlamda bir sorunları olmamıştı. Gizleyecekleri, örtmek isteyecekleri bir ayıpları yoktu. Yaşamlarına en ufak bir gölge düşmemiş, her ikisi de üzerine düşeni yapmış, utanç, kaygı, ıstırap yaşamlarından uzak olmuştu. Asla çocuklarla paylaşsak mı, yoksa üzerine örtüp kapasak mı diye düşündükleri bir sorun yaşamamışlardı. Leslie gerçeği çocuklarının da katılımını istiyordu. Çocuklarından gerçeği gizlemek gibi bir düşüncesi yoktu. Oğullarını çok sevmesine rağmen küçük zayıf çocuk omuzlarına böylesine ağır bir yükü yüklemekten kaçınmıyordu. Bencillik, kendi yükünü hafifletmek değildi bunun nedeni. Çocuklarından gerçeğin en ufak bir ayrıntısını bile gizlemeyi, yalan söylemeyi istememesiydi. Rodney bunu doğru bulmuyordu. Yine de Leslie'nin bu davranışını ve cesaretini takdir etmiyor değildi. Ve bu onu aşan bir cesaretti. Leslie sevdikleri konusunda da cesurdu. Birden John'un bir sonbahar sabahı bürosuna gitmek üzereyken söylediği sözcükleri anımsadı. Cesaret mi? Evet ama cesaret her şey demek değil. Kendisi ise şöyle bir cevap vermişti. Değil mi? Bir an zihninde sanki Leslie karşısındaki koltukta oturuyormuş gibi hissetti. Sağ kaşı düşerken sol kaşı hafifçe yukarı kalkmış, dudağının sağ ucunda hafif bir gülümseme ve başı koltuğun minderine yaslı. Ve soluk mindere dağılan saçları. Her nedense yeşil. Şaşkınlık içinde titrek bir sesle sorduğunu anımsıyordu. Saçların kahverengi değil, yeşil. Ona, onunla ilgili söylediği tek özel sözcüktü bu. Asla ama asla onun nasıl göründüğünü düşünmemişti. Biliyordu, yorgundu, bitkin ve hastaydı. Ama yine de zeki ve güçlüydü. Evet, bedensel olarak dayanıklı ve dirençliydi. Hatta bir defasında onunla ilgili olarak anlamsız bir şekilde sırtına aynen bir erkek gibi koca bir çuval patates atıp taşıyabilir diye düşündüğünü anımsıyordu. Elbette romantik bir düşünce değildi bu. Ama zaten anımsadığı kadarıyla onunla ilgili hiçbir zaman romantik bir düşüncesi olmamıştı. Leslie'nin sağ omzu sol omzundan biraz yüksekti. Sol kaşını hafifçe kaldırdığında sağ kaşı düşüyor, gülümserken dudağının kenarı seyiriyor, soluk mavi yastığa dağılan kahverengi saçları yeşil görünüyordu. Hiçbiri bir aşkı besleyecek, yeşillendirecek özellikler değildi bunların. Peki ama aşk neydi ki? Tanrı aşkına aşk neydi? O karşısında oturup başını soluk mavi yastığa dayadığı anda hissettiği mutluluk ve huzur mu? Yoksa birden aklıma Kopernik geldi deyivermesi mi? Kopernik mi? Kopernik de nereden çıkmıştı birdenbire? Yeni bir dünya görüşünü, dünya ve gezegenlerin güneşin etrafında döndükleri kuramını kiliseye karşı çıkmayı bile göze alarak açıklayan bir din adamı, bir rahip. Dünyadaki güç odaklarıyla çatışmayı göze alabilecek kadar akıllı ve dirençli, kilisenin görüşlerine taban tabana zıt görüşlerini, Engizisyon döneminde basılmasına izin verilecek kadar ustalıkla kaleme almayı becerebilecek kadar basiretli. Kocası hapiste, kendisi ise en ağır koşullarda çalışmak zorunda olan Leslie, eliyle saçlarını karıştırırken, ''Biliyor musunuz, bir an aklıma Kopernik geldi.'' demişti. Belki de yalnızca bu yüzden Ne zaman Kopernik adını duysa yüreğinde farklı bir çarpıntı hissediyordu. O günden beri çalışma odasının duvarına ona Leslie'yi anımsatan rahibin eski bakır bir gravürünü asmıştı. Keşke ona onu sevdiğimi söyleyebilseydim diye düşündü. Bir defasında tam söyleyecekti ama. İyi de gerek var mıydı buna? O gün Eşildam'da Ekim güneşinde otururken, Leslie ve o birlikte yan yana yakın ama aynı zamanda ayrı ve uzak. Şiddetli ıstırap ve çaresiz özlem. Aralarında yaklaşık bir metrelik bir uzaklık vardı. Daha azı tehlikeli olabilirdi. Leslie anlamıştı. Anlamış olmalıydı. Aklı karışmıştı. Bulanık bir zihinle düşündü. Aramızdaki mesafe aynen elektrik yüklü bir alan gibi özlem parçacıklarıyla doluydu ve ikimiz de bunun farkındaydık. Birbirlerine bakmamışlardı bile. Rodney aşağıdaki tarlalara, vadideki çiftliğe gözlerini dikmişti. Uzaktan traktörün hamurtusu duyuluyor, kazılan toprağın belli belirsiz rengi görünüyordu. Leslie ise çiftliğin ötesindeki ormana bakıyordu. Vaat edilmiş topraklara girememiş, özlemle bakan bir çift gibiydiler. Rodney, o anda ona onu sevdiğimi söylemeliyim diye düşünmüştü. Ama ikisi de konuşmamışlardı. Yalnızca Leslie bir kez hafifçe mırıldanmıştı. Sonsuz yazın hiç bitmesin. Yalnızca bu, akılda kalmış bir mısra. Rodney onun ne demek istediğini bile anlamamıştı. Belki de anlamıştı. Evet, belki de anlamıştı. Koltuğun yastığı solmuştu. Leslie'nin yüzü de. Onun yüzünü bile tam olarak anımsayamıyordu. Tek anımsayabildiği dudağının ucunun hafifçe kıvrılarak seyirmesiydi. Yine de son 6 hafta boyunca her gün burada oturmuş, onunla konuşmuştu. Tabii ki yalnızca zihninde. Bir fantezi, bir hayal. Zihninde sözde bir Leslie yaratmış, onu koltuğa oturtmuş, onu konuşturmuştu. Kendi duymak istediklerini söyletmiş, o da buna itaat etmiş ama yine de dudağının ucu kendisine yaptırılana gülüyormuşçasına yukarı doğru kıvrılıp seyirmişti. Rodney çok mutlu bir 6 haftaydı diye düşündü. Watkins ve Mills ile görüşmüş, Hargrave Taylor ile hoş bir gece geçirmişti. Fazla değil, yalnızca birkaç arkadaşını davet etmişti eve. Pazar gününü tarlalarda dilediğince yürüyerek geçirmişti. Hizmetçiler ona çok iyi bakmışlardı. Hizmetçilerin yaptığı leziz yemekleri istediği gibi ağır ağır yemiş, hatta bu arada sürahiye dayadığı kitabını bile okumuştu. Bazen yemek sonrası piposunu yakıp yapması gereken işlerini tamamlıyordu. Ve kendini yalnız hissettiğinde de sözde Leslie'yi karşısındaki koltuğa oturtuyor, onunla sohbet ediyordu. Evet, zihninde yarattığı Leslie'yi. İyi de burada, uzak sayılamayacak bir yerde gerçek Leslie de bulunmamış mıydı? Sonsuz yazın hiç bitmesin. Yeniden kira sözleşmesine döndü. Kiracı, söz konusu çiftliği düzenli ve usulüne uygun çiftçilik kuralları içinde, şaşkınlık içinde, ben iyi bir avukatım diye düşündü. Ve sonra şaşırmadan, parantez içinde ve de kayıtsızca, başarılıyım diye düşündü. Çiftçilik diye düşünüyordu bir yandan. Zor ve yıpratıcı bir meslek. Tanrım, yüce Tanrım diye düşündü yine. Çok yorgunum. Uzunca bir süredir kendini hiç bu kadar yorgun hissetmemişti. Kapı açıldı ve John içeri girdi. Ah Rodney, ışığı yakmadan okumamalısın. Hemen hızla önünden geçip lambayı yaktı. Rodney gülümseyerek ona teşekkür etti. Tek yapman gereken ayağa kalkıp bir düğme çevirmekken, burada öyle oturup gözlerini mahvediyorsun sevgilim. Bu aptallık. Ardından John karşısındaki koltuğa oturarak sevgiyle ekledi. Bensizken ne yaptın, hiç bilemiyorum. Her türlü kötü alışkanlığa fırsat tanıdım herhalde. Rodney'in gülümsemesi muzip ama nazikti. Bir zamanlar Henry amcanın önerisini geri çevirip çiftçi olmayı istediğini anımsıyorsun, değil mi? Evet, anımsıyorum. Sana bunu yapmana izin vermediğim için mutlusun, değil mi? Rodney karısına baktı. Onun tükenmez coşkusuna, yetkinliğine, diri dik boynuna, kırışıksız, güzel, pürüzsüz yüzüne hayran oldu. Neşeliydi, kendinden emindi, sıcakkanlıydı. John her zaman iyi bir eş oldu diye düşündü. Yavaşça, evet mutluyum diye mırıldandı. John, hepimiz bazen çılgınca fikirlere kapılırız dedi. Sen bile mi? Rodney yalnızca karısına takılmak için şakayla söylediği bu sözler karşısında John'un kaşlarının çatıldığını görünce şaşırdı. John'un yüzünde durgun suların birden kıpırdanmaya başlamasını anımsatan bir değişiklik ortaya çıkmıştı. Bazen insanın sinirleri bozulabiliyor, hastalıklı düşüncelere kapılabiliyor. Rodney daha da çok şaşırdı. John'un sinirli ya da takıntılı olabileceğine inanamıyordu. Konuyu değiştirmek amacıyla, "Biliyor musun, Orta Doğu'ya yaptığın yolculuk için seni kıskanıyorum," dedi. "Evet, çok ilginçti. Ama yine de Bağdat gibi bir yerde yaşamak istemezdim." Rodney düşünceli düşünceli mırıldandı. "Çölün nasıl bir şey olduğunu görmek isterdim. Muhteşem olmalı. Boşluk, sessizlik ve de güçlü, parlak ışık. Çöl ışığı, kavram olarak bile beni büyülüyor. Her şeyi net olarak, tüm çıplaklığıyla görebilmek." John hiddetle sözünü kesti. İğrenç bir şey. Kilometrelerce son bulmayan bir hiçlik, boşluk. John hırsla, keskin, sinirli bakışlarla odayı süzdü. Rodney onun tuzağa düşmüş, kaçmak isteyen bir hayvan gibi davrandığını düşündü. Ancak John bir anda kendini topladı. Çatık kaşları eski halini aldı. Bu koltukları döşemeciye göndermeliyiz Rodney. Kılıfları çok solmuş. Rodney içgüdüsel olarak aksini ifade eden bir el hareketi yaptıysa da tepkisi hemen geçti, kendini kontrol etti. Neden olmasın ki? Koltukların yüzü eskimiş ve solmuştu. Leslie Adeline Sherston ise kilise mezarlığında mermer bir mezar taşının altında yatıyordu. Elderman, Scudamore ve Whitney avukatlık bürosu zirveye doğru çıkışını sürdürüyordu. Çiftçi Huddiston ise bir kredi daha bulmaya çalışıyordu. John odada dolaşıyor, parmağını möblelerin kenarlarında gezdirerek toz olup olmadığını kontrol ediyordu. Masanın üstündeki kitabı kitaplığa yerleştirdi. Şöminenin üstündeki bibloları düzeltti. Son 6 haftada odanın düzensiz, dağınık bir hal aldığı doğruydu. Rodney kendi kendine hafifçe mırıldandı. Tatil bitti. John birden topuklarının üzerinde dönerek sordu. Ne? Ne dedin? Rodney onu masum, sevgi dolu bakışlarla süzdü. Bir şey mi söylediğimi sandın? Evet, tatil bitti diye mırıldandın. Sanırım bir an için geçti. Daldın ve rüyanda çocukların okula gitme zamanlarının geldiğini gördün. Evet dedi Rodney. Düş görmüş olmalıyım. John onu inanamayan bakışlarla süzdü. Sonra duvardaki resmi düzeltti. Bu ne? Yeni değil mi? Evet, Hartley'deki müzayededen aldım. Aa, John resmi ilgiyle süzdü. Kopernik değil mi? Değerli mi? Hiçbir fikrim yok ve dalgın dalgın yineledi. Gerçekten hiçbir fikrim yok. Değerli olan neydi, değersiz olan neydi? Onun için anıları çok değerliydi. Biliyor musun, aklıma birden Kopernik geldi. Leslie, işe yaramaz hapishane kuşu kocasıyla Leslie. Ay yaşlık, yoksulluk, hastalık, ölüm. Zavallı Bayan Sherston, ne üzücü, acı dolu bir yaşam. Rodney, ama Leslie mutsuz değildi diye düşündü. Yoksulluk, hastalık ve hayal kırıklıkları. O bütün bunları aynen hedefine bir an önce ulaşmak için dağ tepe nehir bataklık demeden neşeyle ve sabırsızlıkla ilerleyen biri gibi aşmıştı. Rodney karısını yorgun ama sevgi dolu bakışlarla süzdü. Öylesine hayat dolu, neşeli ve çalışkandı ki. Sanki 28'inde gibi bir gün bile daha yaşlı değil diye düşündü. Birden John'a karşı dayanılmaz bir acıma duygusuyla doldu. Ve içgüdüsel olarak zavallı küçük John diye mırıldandı. John şaşkınlıkla baka kaldı. Neden zavallı? Ayrıca küçük de değilim. Rodney her zamanki yumuşak, yatıştırıcı, muzip ses tonuyla ''Ben buradayım John. Küçük John'um benim. Yanımda biri olmadığında çok yalnız oluyorum.'' dedi. John birden üzerine doğru bir hamle yaparak adeta soluk soluğa haykırdı. ''Ama ben yalnız değilim. Yalnız değilim. Sen varsın. Sana sahibim.'' ''Evet.'' dedi Rodney. Ben varım. Ama bunun doğru olmadığını çok iyi biliyordu. Yalnızsın ve her zaman da öyle kalacaksın. Ama Tanrı'dan dileğim bunu asla öğrenmemen. Son. Kitabın sonu. 5 Mayıs 2017.